Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Biz bugün dinleyicilerimizle İstanbul'u konuşacağız ama hep tarih konuşuyoruz. Aslında bakarsanız tarihi, dünü ve geleceği, üstelik bugünü de değil, yarını konuşuyor olacağız. İstanbul 3. Boğaz Köprüsü'ne hazırlanıyor Kuzey Otoyolu'yla birlikte. Özellikle ağır taşımacılığın oradan geçmesi düşünülüyor, geçirilmesi. Böylece şehir içindeki trafiğin hafifleyeceği iddiası var. Bir taraftan yeşil alanın içinden geçeceği için ağaçlar kesilecek diye itiraz edenler var. Diğer taraftan burası taş ocaklarıydı ve İstanbul'un en belki gözden uzak olduğu için bilinmeyen yeriydi. Tam tersi, orası yeşil olacak, daha da yeşil olacak diyenler var. Öbür tarafta İstanbul'da İstanbul'un tam ortasında 12 ağacın yerinin değiştirilmesi, 2 ağacın kesilmesi, 10 ağacın yerinin değiştirilmesi talebiyle başlayan olaylar var. Hepsini birlikte konuşalım istiyoruz. Uygun mudur?
Tabii ki.
Çünkü bu İstanbul'un tam ortasında Taksim'deki olayları Tahrir Meydanı'na benzetenler var. Siz de olayın sıcaklığıyla yazdığınız tweetlerde aslında hiç alakası olmayacağı, olamayacağını söylediniz. Bunu mutlaka tarihi bir perspektifle bakarak söylediniz.
Evet, elbette. Şimdi tarih yaşanıp biten hadiseler değil. Onların bir öncesi var, bir sonrası var. Onun için bütün yaşanan hadiseler aslında tarihi background'da olan hadiselerdir. Netice itibariyle yaşadığımız bütün hadiseler, tarihi sevsek de sevmesek de, kökü tarihte olan, mazide olan hadiselerdir. Maziyi iyi bilmeden bugünkü hadiseleri analiz etmek ve geleceğe perspektif tutmak mümkün değil. Şimdi insanların çevre şuuru takdir edecek bir şey. Bu biraz tabii insanın karnının doymasına alamettir. Çünkü bizim memleketimizde şimdiye kadar gerek tabii çevre, natürel çevre, gerek tarihi doku çok gaddarca tahrip edildi. Hoyratça tahrip edildi. Bu hoyratlık idarecilerde olduğu kadar halkın da suç ortağı olduğu bir hadisedir. Yani sadece idareciler yıkmamışlardır tarihi mekanları veya yok etmemişlerdir turistik, natürel çevreyi. İnsanlar da buna aynı iştiyakla, aynı hevesle, aynı beklentilerle, hatta belki daha fazla beklentiyle alkış tutmuşlardır, çanak tutmuşlardır, işin içinde olmuşlardır.
Ya da kendi bahçelerinde tabii benzer uygulamalar, ben çok biliyorum. İşte oradan hırsız çıkar ya da evime gölge yapıyor, güneş gelmiyor deyip ağacın köküne yavaş yavaş çamaşır dökenler var.
Biz yeşilliği ve ağacı sevmeyen bir milletiz. Bunu inkar etme. İki şeyi sevmiyoruz. Bir kitabı sevmiyoruz, okumayı, bir de çiçeği sevmiyoruz. Ben şimdi muazzam bir apartmanların, evlerin, bir sitelerin, blokların önünden geçiyorum. Bakıyorum hiçbirinin balkonunda tek bir tane çiçek yok. Pencerenizde bir tane çiçeğe tahammülünüz yok. Evin içine bakıyorum, evin içi keza böyle. Şimdi bu kadar yeşillikten uzak insanlarız. Bahçeye çıkan yok, bahçeye giden yok. Bizim yeşillikten anladığımız mangal götürüp çimlerin üzerine oturup mangal yakmak. Orada bile tabiata muhalif bir şey. Ateş biliyorsun tabiata muhaliftir. Orada bile bizim tabiattan anladığımız, yani biz zeytinyağlı yalancı sarma götürelim de gazozla beraber yiyelim demiyoruz. Bu bile bizim yeşile olan tavrımızı gösteriyor. Şuur altını en azından gösteriyor. Tabii bu belli insanları ben tenzih ederim ama çoğunlukla böyleyiz maalesef. Onun için benim bu Taksim Parkı'ndaki ağaçlara olan hassasiyet bana biraz komik geldi. Yani elbette ki yeşilin tahribine biz her zaman karşıyız ama yani ben esas itibariyle yeşil alanların yok edilmesine, böyle yerli yersiz köprüler yapılmasına da muhalifim. Yani bunlar tabii dokuyu, natürel yaşantıyı harap ediyor. Yalnız şunu da söylemek lazım. Park ne demektir? Park demek tabiatı tahrip etmişiz. Onun küçük bir modelini unutmayın diye şehrin içine koymuşuz demektir. Aslında park tabiatın amansız bir düşmanıdır. Park varsa tabiat yok edilebilir. Parkla biz yetiniriz. Hayvanları parklara kapatırız.
Avuntu mudur
yani? Avuntudur. Avuntudur. Hele Gezi Parkı dediğiniz yer vaktiyle Taksim Topçu Kışlası'nın bulunduğu bir yerdi. Sultan Aziz zamanında yapılmış bir kışla. Daha öncesinde var ama ahşap. Sultan Aziz enteresan arabesk bir üslupta yaptırmış bunu. Rus tesiri var. Arabesk motifler var. Eklektik bir mimari.
Selimiye Kışlası'yla eş zamanlı.
Eş zamanlı. Biraz daha sonra ondan ama model olarak Selimiye Kışlası daha mimari değeri olan bir kışladır. Topçu Kışlası mimari değerden ziyade stil itibariyle farklıdır.
Peki bir parantez açalım. Topçu Kışlası'nın bugün Taksim'de olmasının Taksim'in aurasına, varlığına bir katkısı olur mu?
Katkısı da yoktur, zararı da yoktur. Taksim İstanbul'un hiç hoş olmayan bir semtidir. yığıntı, kalabalık, çirkin binalar, çirkin bir dizayn, Avrupa'yı bir stilde Avrupa'yı bir stilde şehir meydanı kurulmaya çalışılmış. Fakat becerilememiş. Çünkü Taksim topografik olarak buna müsait değildir. Çünkü Taksim zaten çirkin bir
yüksek
yerdir.
Yüksek bir yer, aşağı doğru iniyor. Evet. Zaten parkın içinden de büyük otellerin kurulması için böyle küçük küçük yamalar kopartılıp verilmiş.
Verilmiş. Taksim Gezi Parkı park yapmak için yapılmamıştı. İnönü'nün oraya çok büyük bir heykeli yapılacaktı. Zaten Taksim Park Gezi Parkı park olmaya müsait de değildir. Yapı itibariyle, stil itibariyle. Fakat ömrü vefa etmedi. İnönü'nün parası da yetmedi. Ömrü vefa etmedi. Şey yapılamadı. Abide yapılamadı. Yakın zamana kadar abidenin temeli duruyordu.
Peki şunu soracağım. Ömrü vefa etmedi. Parası da yetmedi. Para da yetmedi. Bunu kim yapacaktı? Devlet yapmayacak mıydı?
Devlet yapacaktı tabii.
Nasıl parası yetmedi bir heykel yapmak?
Şimdi hadiset o kadar basit değil. Yani önde Atatürk'ün bir heykeli var. Arkasında İnönü'nün heykeli var. Bunun için müsait bir zamanın kullanması lazım. İnönü çok uyanık bir politikacıydı. Yani Atatürk'ün heykelin yanı başına kendi heykelinin yapılması kolay değildi. Yani bu muhtemelen çekindiler. Bir de o zaman krizler oldu. Şunlar bunlar oldu. Yani Gezi Parkı çoktan yıkıldı ama bina yapılamadı. İnönü'nün muazzam bir heykeli enteresan bir yere Erzincan'a yapıldı. Zelzele münasebetiyle, Erzincan zelzelesi münasebetiyle İsmet İnönü o zaman Erzincan'a gitmişti trenle. Onun büyük bir heykeli vardır. Anadolu'da benim bildiğim kadarıyla İnönü'nün daha muazzam bir heykeli başka bir şehirde yoktur.
Peki olsa nerede olması uygun olurdu? Kurtuluş Savaşı'nda gözümüzün önünde bulundurursak.
Vallahi İnönü'nün heykeli olmasına gerek yok. Her Cumhurbaşkanı'nın heykeli olmaz. Bunlar ancak işte Türkiye gibi üçüncü dünya ülkelerinde olur. Bunlar hoş şeyler değil. Ya Cumhuriyet'in kurucusunun heykelinin olması makul karşılanabilir. Türk kültürüne uygundur değildir o ayrı bir mesele. Ama yani her Cumhurbaşkanı'nın bir heykeli olacaksa bence bu garip. Ya bunlar müzelerde olacak şeylerdir. Tarihte Avrupa'da da her kralın heykeli yoktur. Ancak tarihe damgasını vurmuş kişilerin, kralların heykelleri vardır.
Şimdi Avrupa'ya baktığımızda sanat eseri görünümündeki heykellerin Avrupa'nın her yerini özellikle Rönesans'la birlikte süslediğini görüyoruz. Evet. Onların içinde biraz önce söylediğiniz her devlet başkanının yoktur heykeli. Evet. Bir sanat eseri gözüyle bakılabilir mi bu
heykellere? Onların yani Avrupa kültüründe... Hayır efendim, bizdekiler fevkalade çirkin şeylerdir. Birincisi yani sanat değeri olmayan şeylerdi. Birkaç tanesi müstesna. Tamamen ideolojik olarak yapılan heykellerdir. Atatürk heykellerinin büyük çoğunluğu böyledir. Onun dışındakiler de böyledir. Sistem olarak, cüsse olarak da nispetli değildir. Gülünçtür çoğu hatta. Konum itibariyle öyledir. Manalar çıkartılır. Yani bizim kültürümüzde heykel yoktur. Bizim kültürümüzde abide vardır. Mezar taşları işte en muazzam abidelerdir. Ölüyü yaşatan birer abidedir onlar. Anıttır. Yani heykel kültürü yoktur. Olmayan bir kültürü insanın gözüne sokmanın manası yok. Türkler heykelden hoşlanmaz yani. Bu kadar basit. Bunu dikince de bir şey olmaz. Heykeller bizde kuşların pislediği, berduşların dibinde yattığı şeylerdi. Bu da hoş bir şey değil. Madem ki birisini yüceltmek için yapıyorsunuz. Yani onlar bir yüceltme vesilesi olmuyor. Yani Gezi Parkı'nın maksadı buydu. Yani binanın yıkılması hatadır. O bina güzel bir binaydı. Tipik, karakteristik bir binaydı.
Yıkılmış mıydı peki? Harap mıydı?
Kullanılmıyordu. Terk edilmişti. Kullanılmayan şey harap olur. Bahçesinde maçlar yapılıyordu. O zaman stadyum yoktu. Hı hı. Yani çok maçlar orada yapılıyordu. Köşesinde de küçük zarif bir cami vardı. Kullanılıyordu cami. Taksim'in tek camisiydi. Çünkü Taksim'de zaten çok fazla insan yaşamıyordu. Yaşayanların da çoğu Müslüman değildi o zaman. Onun için sadece o cami.
Hiç yoktu belki yoktu. O dönem için.
Yoktu. Kışla'nın camisiydi o da zaten. Hı hı. Sonra Kışla metruk hale gelince o cami kullanıldı. İşte İnönü zamanında Kışla ile beraber cami de yıkıldı. Stadyum aşağıya yapıldı. Yani orası stadyum olarak da kullanılmaktan çıktı. Çok kişi orayı bir stadyum olarak hatırlar.
Yakın tarihte.
Yakın tarihte. Evet. Yani pek çok mühim maçların yapıldığı bir stadyumdur aslında. Bu bakımdan da futbol tarihi, spor tarihi bakımından da Taksim Kışlası'nın, Topçu Kışlası'nın bir yeri vardı. Yıkılması bir kabahat ama dediğim gibi Türkiye'de yani buna benzer ve ondan çok daha kıymetli mimari değeri olan... Başka değerleri olan binalar yıkılmıştır. Yani Topçu Kışlası'na oturup yas tutacak halde değiliz. Hükümet onu tekrar inşa etmek istedi. Doğru mu yanlış mı bilemem. Şehrin içine böyle binaların inşası. Millet yok biz kışlaya karşıyız, AVM'ye karşıyız diyorlar. Ben de AVM'ye karşıyım. AVM'nin ruhsuz olduğunu düşünüyorum. Fakat AVM'ye karşı olduğunu söyleyenler AVM'den çıkmayan insanlardır. Ben görüyorum eşim dostum hafta sonu dediğin zaman anladıkları AVM'dir. Çocuklarını alıp AVM'ye giderler. Orada bir yemek yerler. Çocuklar orada oynarlar. Bir de alışveriş yapar. Sinemaya gider gelirler. İnsanların
bütün ihtiyaçlarınızı cevap verir.
Tamam konforlu bir şey AVM. Pratik bir şey. Zamanımızın insanları için çok büyük imkanlar sunuyor. Ama neticede her yerin AVM olması şey. Ama şurası da bir gerçek. AVM'nin en azından ekonomik bir faydası var. yüzlerce binlerce insan ekmek yediği bir yer. Gülünç bir şey yani, bir bina yapılıp da kışla olarak kullanacak değil. Ben kışlanın yapılmasına sevindim. Neden sevindim? Birincisi Gezi Parkı totaliter düşünce tarzının tek partinin sembollerinden birisiydi. Bunun ortadan kalkacağına sevindim. İnsanlar artık demokrasiye meraklı olmalı. Demokrasinin sembollerini
aramalı. Ama tam tersi bir eyleme sebep oldu.
Ben öyle düşünmüyorum. O eylemi yapanların da totaliter düşüncede olduğunu düşünüyorum. Totaliter düşünce ne demektir? Benim dediğim doğrudur. Ben bu doğru düşünceyi size kabul ettirmek için her şeyi yaparım.
Ama Sayın Başbakan'ın bu tür konuşmaları olduğu iddiasıyla zaten oradaydılar. Yani ben buraya Topçu Kışlası'nı yeniden yapacağım, Taksim'e cami de yapacağım dediği için oradaydılar. Yani kimseye danışmadan
yaptılar. Başbakan da bu milletin, Başbakan da bu milletin bir insanıdır. Onun da otoriter temayülleri var. Yani belki bu demokraside hoş karşılanacak bir şey değil. Dünyanın her yerinde böyle oluyor. Ama şurası bir gerçektir ki bir düzen var. Bu düzene demokratik düzen deniyor. Demokratik düzende seçimler yapılır. Seçimleri bir parti kazanır. Bu partinin başındaki artık her şey demektir. Onun dediği olur. Tabii bunun dediği ne kadar olur? Hukuki çerçevede olur. Hukuka aykırı bir şey yapamaz. Şimdi başbakan yapacağım diyorsa yapacak. Demokrasi bunu gerektirir. Başbakan dediği olur. Ha bu hukuka aykırıysa olmaz. Hukuka uygunsa olur. Ben oraya yani siz onun yerindeliğini düşünemezsiniz. Mahkeme bile diyemez ki burada Gezi Parkı daha güzel. Burada kışlaya ihtiyaç yok, AVM'ye ihtiyaç yok. Mahkeme bile bunu söyleyemez. Demokrasi böyledir. Beğenirsiniz veya beğenmezsiniz.
Yani aslında
beğenmezsiniz. Bize... Buna katılmak zorundasınız. Ben de hükümetin bazı şeyleri var ama neticede demokrasinin cilvesi budur. Katlanıyorsunuz.
Herkesin zaten %100 beğenmesi mümkün değil. Kendi içinde bile hükümetin kendini eleştirdiğini zaman zaman görüyoruz.
Evet.
Hemfikir olmuyorlar ki olmaması öyledir. Da gerekir zaten.
Evet.
Biraz da o çok seslilik içinden doğruyu buluyoruz. Evet. Tekrar aslında parkla birlikte yaşanan olaylara da dönmek istiyorum.
Yaşanan olaylarda şu var. Bütün demokrasilerde, modern demokrasilerde hükümetlerin veya lokal olarak otoritenin yaptığı bazı hareketleri beğenmeyen insanların amme efkarına, amme efkarın dikkatini çekmek üzere yani karşı çıkmak değil. Çünkü neticede seçilmiş idare bir şeyi hukuka uygun bir şekilde yapmak istiyorsa siz buna karşı çıkamazsınız. Karşı çıkmanız nedir? Ben tenkit edersiniz. Gazetelerde yazarsınız. Beyanatlar verirsiniz. Veya bunun aksini savunan partileri desteklersiniz. Bununla alakalı faaliyetlerde bulunursunuz. Beyanatlar verirsiniz. Gösteriler yaparsınız. Bu gösterilerin tabii yine meşru bir zeminde yapılması lazımdır. Bunu yaparsınız. Hem kamuoyunun, amme efkanın dikkatini çekersiniz. Bakın burada böyle bir icraat var. Bu icraat belki hukuka uygun ama bunun şöyle şöyle zararları var. Hükümetler de çok zaman insanlar doğru bildiği şeylerin de aslında yanlış olduğunu sonra farkına varabilirler. Hükümet de diyebilir ki evet ben bunu doğru biliyordum ama siz haklısınız diyebilir. Ama bunlar
orta yol.
Ama bunlar böyle hukuka uygun olmayan şekilde yapılırsa, kan gövdeyi götürürse, camlar kırılırsa, arabalar yakılırsa bu yapanların maksadının aslında amme efkanı uyandırmak ve hükümeti ikaz etmek değil, çok farklı şeyler olduğu anlaşılır. Tarihte biz bunu çok örneğini gördük. Tarihçiler bu hususlarda ve hukukçular biraz daha hassas olabiliyorlar. Yani çok da masum göremiyorsunuz bazı hadiseleri. Demokrasinin cilvesi bu değildir. Neticede zaten birlik ve beraberlik çok da lazım değildir. Yani demokraside çok seslilik olur ama insanların kendini birbirlerine bu kadar tahammülsüz olması, kırması, dökmesi tasvir edecek bir şey değil. Masum görülecek bir şey değil. Onun için ben bu tür hareketleri, sadece bu hareketleri değil, buna benzer bütün hareketleri biz çocukluğumuzdan beri böyle şeyler gördük. Yani grevlerle en masum olanı odur. Onlarla başlayan pek çok hareket gördük. Bundan insanların çoğu zarar görüyor. Bilişik insanların çoğu zarar görüyor. Yani bu doğru değil. Ben Boğaz Köprülerinin üçüne de karşıyım. Bunların Boğaz'ın florasını bozduğunu, balık hayatına zarar verdiğini, İstanbul'un trafiğine fayda getirmediğini, zarar getirdiğini, İstanbul'un nüfusunu arttırdığını, lüzumsuz bir sürü masrafın yapıldığını, İstanbul'un silüetini bozduğunu, tarihi havasını bozduğunu düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Ben bunu sebepsiz yani bir hükümete düşman olduğum için söylemiyorum. Bir takım gerekçeler sunuyorum. Siz diyebilirsiniz, hayır senin gerekçelerin yanlış, bizimkiler doğru. Biz bunu münakaşa edebiliriz ve etmeyiz. Ama neticede katlanmak mecburiyetindeyiz.
Sonuçta karar verici, uygulayıcı
evet.
Biz
bu böyledir.
Değiliz.
Evet.
Bazen kendi seçtiğiniz, oy verdiğiniz partinin bile davranışlarına destek olmuyorsunuz.
Yani olmayabiliyorsunuz. %100 bir insanın her yaptığı beğenilebilir mi, mümkün mü? Yani demokrasi insanların bulduğu en iyi rejimdir. Pek çok zaafları vardır. Hatta açık tarafları vardır. Ama insanlar en iyi rejim bunu bulmuşlar. Başka çaresi de yok. Demokrasi de böyle işliyor. Çoğunluğun dediği oluyor. Peki azınlığın Azınlığın dediği olmaz demokrasilerde. Ama azınlıkların hakları korunur. Yani azınlıklara müdahale edemezsiniz.
Yani Amerika'nın son yaptığı açıklamada hükümet muhalefeti korumak zorundadırın altında bu yatıyor aslında.
Demokrasinin beşi İngiltere'dir. İngiltere'de işler nasıl yürüyor bakarsanız çok şey çözülür. İngiltere'de iktidardaki parti ne derse olur. Parti de değil, parti başkanı ne derse olur. Milletvekilleri başbakanın dediğine karşı çıkabilirler. Fakat siyasi hayatları biter. Yani karşı çıkabilirler, bu böyle bir imkanları var. Ama bir de artık kimse onu milletvekili yapmaz. Söylemek istediğim şu, bir de muhalefet partisi vardır. Biliyorsun İngiltere'de iki büyük parti vardır. Umumiyetle biri veya öbürü iktidar olur. Oyları birbirine çok yakındır. Çünkü oralarda bizler gibi ideolojiler olmadığı için partilerin biri sağda biri hafif soldadır. Bizde çok keskin ideolojiler var. Yani karnı aç olanlar.
Hiç bizim toplumumuz bu kadar ideolojiyi besleyecek çeşitlilikte mi?
Çeşitlilikte evet. O hale getirilmiş. Yani zaman içinde yakın tarihte olup biten hadiselerin çoğu cemiyeti bu şekilde bu hale getirmiş. Tabii siz buna komplo teorileriyle de yaklaşabilirsiniz. İşte dış düşmanlar, dış mihraklar Türk ulusunu bu hale getirdi. Bunu da diyebilirsiniz. Hadiselerin tabii seyri itibariyle de böyle olmuş olabilir. Osmanlı Devleti buhranlı bir yıkılma yaşadı. Bu yıkılma devrinde bir takım çözüm reçeteleri getirdiler. İşte bunlardan bir tanesi Osmanlılıktı, bir tanesi Batıcılıktı, bir tanesi Türkçülük, bir tanesi İslamcılıktı. Bunlar hepsi günümüzde temsil ediliyor. İslamcı ideoloji, Türkçü ideoloji, Batıcı ideoloji, Osmanlıcı hepsi bugün temsil ediliyor ve bu cemiyeti ciddi bir şekilde modern tabirle ayrıştırdı. Ve bu meseleler çözülmediği için, yani Osmanlı Devleti'ni yıkan hadiseler Cumhuriyet'in kurulmasıyla çözülmedi. Hadiseler aynen devam etti. Tipik bir Türk geleneği, kırık döküğü boyadık biz. Altı gene kırık dökük, içerisi gene perişan ama dışarı boyanmış oldu. Ve biz görmezden geldik, arkamızı döndük, yok dedik böyle bir problem. Yani ama problem yok demekle problem olmuyor. Böyle bir hadise var. İngiltere'de muhalefet, majestelerinin muhalefetidir. Hükümet majestelerin hükümetidir. Yani kralın, kraliçenin hükümetidir. Muhalefet de kraliçenin muhalefetidir. Ve muhalefet başkanı maaş alır devletten. Muhalefet vazifesi yaptığı için. Ve de bunun bir gölge kabinesi vardır. Sağlık Bakanı vardır. İçişleri Bakanı vardır. Milli Savunma Bakanı vardır. Bunlar hem iktidardaki partiyi kontrol eder.
Bu açıdan kendi uzmanlığı.
Hem de alternatifini gösterir. Şimdi insanlar bakarlar. Muhalefetteki partinin Sağlık Bakanı hoş adam, güzel şeyler konuşuyor der mesela.
Ama bizde muhalefet anlayışı böyle,
bir şey
böyle
yok,
değil.
Maalesef. Türkiye'nin en büyük problemi budur. Her zaman budur. Muhalefet bizde olmamıştır. Çünkü bizde gücü elinde bulunduranlar. Bu Atatürk dönemi içinde böyledir. Menderes dönemi içinde böyledir. Her zaman için böyledir. Pek fazla farklı sese tahammül edemez. Kendi içinde de dışında da. Bunu telaffuz eden sosyal demokratlar bile böyledir. Sosyal demokrasi tarihimize baktığımız zaman İnönü'nün kendisine karşı parti içindeki muhalefeti nasıl sert tepki gösterdiğini, bunları partiden ihraç ettiğini, bunların Demokrat Parti'yi kurduğunu biliyoruz. Daha sonra kendisine gelişen ikinci bir muhalefeti, ki bu Bülent Ecevit muhalefetiydi, nasıl karşı çıktığını, Bülent Ecevit'in kazandığını, buna çok içerlediğini İsmet İnönü'nün, partiden istifa ettiğini ve kahrından öldüğünü de biliyoruz. Bu aynı ama tahammülsüzlüğü Bülent Ecevit de göstermiştir. Diyeceksin niye iktidardan, daha çok bu işin iddiasında oldukları için oradan örnekler veriyorum. Aynı şey diğer partiler için de vardır.
Tabii bir taraftan da iktidar olmanın getirdiği bir adrenalin var, var herhalde. Tabii, o var. Karşı tarafın görüşlerine tahammülsüzlüğü
evet,
de beraberinde
getiriyor. Bu bizde hep var. En gülüncü de hiçbir birikimi olmayan insanların, birikimi olan insanların görüşüne karşı çıkmaları, onları beğenmemeleri, kendi görüşünü doğru söylemeleri, bunlar problem. Türkiye'de demokrasi kültürü yerleştikçe ve refah arttıkça inşallah bunlar hallolacaktır. Yani bu gibi sert otoriter temayüllerden insanlar vazgeçecektir. Haklarını da daha hukuki, legal çerçevede arayacaklardır. Yani Türkiye'de biliyorsunuz karmaşık bir siyasi yapı var. Bu yapıyla alakalıdır bu hadiseler. Çok da yani ağaçlarla alakalı değil. Türkiye'de ağaç kesimi ağlanacak, üzülecek bir hadise değildir artık. Çünkü çok kolaydır yetişmiş, yerleşmiş ağaçların bir şekilde bir yere nakledilmesi. Eskiden biz bir ağaç kesildim, bu kaç senede yetişiyor diyorduk. Gene üzülüyoruz ayrı mesele ama. Şimdi bunu telafi etmek çok kolaydır.
İnsanlar evleri temelleriyle taşıyorlar.
Taşıyorlar yani diye. Evet.
Kısa bir araya gidelim, sonra tekrar buradayız.
Thank you.
Radyo Ekran buraya ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. İstanbul konuşuyoruz. İstanbul Taksim Meydanı Tahrir Meydanı yakıştırması yapıldı. Siz o olayların sıcaklığı devam ederken bunu böyle olmayacağını, Türkiye'nin böyle bir durumda olmadığını söylediniz.
Şimdi Orta Doğu memleketlerinde ben yaşadım. Tahrir Meydanı'nda da çok gittim. Şimdi Orta Doğu'nun sosyal ve siyasi hayatıyla Türkiye aynı değil. Türkiye'de öyle veya böyle işleyen bir demokrasi var. Bu demokrasinin işlememesi de işin garibi. Ne kadar totaliter veya totaliter toptancı demek. Yani biz böyle istiyoruz. Otoriter ben böyle istiyorumcudur. Otoriter ve totaliter temayülleri olsa bile hükümetlerin, bu sadece bu hükümet için değil biliyorsunuz, bütün demokratik hükümetler için böyledir. Olsa bile demokrasinin aksayan tarafları buradan değil bence diğer argümanlardan, ordunun, basının, bürokratların rolünden kaynaklanıyor. Yani oradan kaynaklanıyor demokrasinin aksaklıkları. Bunlar yavaş yavaş düzenlendikçe, hizaya getirildikçe demokrasi de inşallah bütün fonksiyonuyla tatbik edilecektir. Ama Türkiye bir demokrasidir öyle veya böyle. Yani bu 45'ten beri böyledi ve Türkiye'nin demokrasi geleneği 1840'lara dayanıyor. Yeni değildir. Bu daha önce de burada konuşmuştuk. Bu kadar eski bir gelenek var. Orta Doğu ülkeleri için, Tahrir için, Mısır için böyle bir şey mevzu bahisidir. İkincisi, ayaklananlarla Tahrir'de ayaklananlarla çok fark var. Tahrir Meydanı'nda ayaklananlar can korkusu, hayat, hürriyet, imkanı olmayan insanlardı. Taksim Meydanı'nda toplananlar çok daha farklı, çok daha elit taleplerle gelen insanlardı. Tahrir Meydanı'nda toplananların sosyal sınıfıyla Taksim Meydanı'nın arasında da fark vardır. Bekledikleri şey de çok birbirinden farklıdır. Yani ben Taksim Meydanı'nda toplananların da en az hükümet kadar otoriter temayüllere sahip olduğunu ve demokrasiye hükümet kadar bile sıcak bakmadıklarını düşünüyorum. Çünkü tanıyorum, biliyorum, söylemek istediklerini, savunduklarını biliyorum. Bunlar pek demokrasiyle bağdaşan şeyler değildir. Bu doğrudur, böyle olacak dediğiniz zaman siz bir kere demokrasiye aykırı hareket etmiş oluyorsunuz. Onun için Tahrir Meydanı'yla uzaktan yakından alakası yok. Hatta ben şöyle de dedim, yani ne güzel dedim, sevindirici bir şey. Tahrir'de insanlar can korkusuyla ayaklanıyor, canını kurtarmak için ayaklanıyorlar. Canından emin değil, bizdekiler ağaç için ayaklanıyorlar. Bazıları da bunu, olur mu hocam bu kadar basit mi? Tabii ki ben onun ne olduğunu biliyorum. Orada bir metafor vardı elbette. Ama bu da Türkiye'nin aslında ilerlediğini gösteriyor. Ama hükümetler demokratik olarak yönetmeyi öğrenmeliler. Halk da demokrasiyi hazmetmeyi, reaksiyonlarını, tepkilerini demokratik yollardan vermeyi öğrenmeli. Yani demokrasi kültürünü herkesin özümsemesi lazım. Hükümete demokrasi dersi verirken kendisi antidemokratik davranan adamların samimiyetine pek inanılmaz.
Şimdi gelelim Kuzey Otoyolu ve 3. Köprü. Siz köprülerin her türlüsüne karşı olduğunuzu söylediniz bu köprülerin.
Sadece köprü değil, Gökdelen gibi, büyük caddeler gibi tarihi şehirlerin dokusunu bozan şeylere karşıyım. Yoksa herhangi bir nehire, herhangi bir boğaza, herhangi bir yere köprü yapılması bayındırlık eseridir. İnsanların faydasınadır. Veya büyük otoyollar, ana yollar, tamam. Ama siz tarihi bir şehrin, yani bunda sadece bu hükümetin değil daha önce hükümetlerin de suçu olduğunu düşünüyorum. 1. Boğaz Köprüsü yapılırken o zamanki solcular karşı çıktı. Şimdi de millet bunu dalga geçerek kullanıyorlar. Bence haklıydılar karşı çıkmakta. Ha, onların maksadı farklıydı. Onlar o zamanki hükümeti, Demirel hükümetini aşağılamak için yapıyorlardı. Ama ben o köprü yapılırken biliyorum ki binlerce mezarlık, binlerce mezar taşı, yüzlerce cami, yüzlerce mahalle, İstanbul'un içinde Edirne Kapı'da yok edildi. Ortadan kaldırıldı. Yani ben bundan dolayı muzdaribim. 2. köprü için bu kadar olmasa bile yine oldu. 3. köprü için belki tarihi doku değil ama yeşil doku mahvolacak. Rahmetli Menderes zamanında yapılan Vatan Caddesi. Efendim buraya tayyare mi indireceksin demişler. Gördünüz mü şimdi ne kadar faydalı? Vay vay vay, ne kadar gericilermiş. Bu kadar basit izah etmek doğru değil. Yani İstanbul'un Vatan Caddesi İstanbul'u mahveden projelerden bir tanesidir. Dünyanın hiçbir tarafında tarihi şehirler bu derece tahrip edilmemiştir. Ama bizde iktidara gelenler buna Atatürk ve İnönü de dahildir, Menderes de dahildir. Avrupa görmemiş, orada gezmemiş, Avrupa kültüründen haberdar olmayan insanlardı. Ama şimdi vurun, yıkın diyorlardı. Vuruluyordu, yıkılıyordu.
Avrupa görmemiş derken hani Avrupa'da yaşamamış anlamında mı söylüyorsunuz?
Avrupa şehirlerini gezmemişler. Avrupa'nın nasıl bir tarihi dokuya sahip olduğunu, mesela İtalya'ya gitmemişler. Ama sizin başınıza kaderinizi hükmeden insanlar bunlar. İtalya'da tarihi şehirler nasıl muhafaza edilmiş? Almanya'da nasıl muhafaza edilmiş? Fransa'da nasıl muhafaza
oradan
edilmiş?
Oradan arkeologlar, oradan işte tarihçiler, hayır, böyle yapacaksın. Mimarlar getirmiş.
Onlar dediler ki yapmayın, etmeyin dedilerse de dinlemediler. Hayır, biz böyle istiyoruz. Peki o zaman dediler. Şehir planlamacısı getirdiler. Şehir planlamacıları baştan dedi, burası tarihi bir şehir. Bunun altı dedi Bizans eserleri, üstü Osmanlı eserleri. Bunlar, buraya dedi bu sizin projeniz yapılmaz. Hayır dedi, biz istiyoruz, bizim maksadımız dedi şeyi yok etmek. Osmanlı böyle demediler tabii ki. Okunması böyleydi. Bizans'a bizi alakadar etmiyor. Biz orta çağdan gelme Türk medeniyetiyiz. Yıkın vurun. Bunun okunması böyleydi. Adam da peki dedi, profesyonelce şehir planlaması yaptı. Şimdi kimse hükümetlere kötü diyemediği için herkes mimarları suçluyor.
Evet, şimdi o dönem mimarları özellikle işte Topçu Kışlası ile ilgili de o dönem getirilen mimarların yıktığı eserlerden bahsediliyor. Ama bu eserler tek başına ben kazma kürek aldım bunları yıkıyorum demekle yıkılmış şeyler değil. Dediğiniz gibi.
Yani mimarlardan da bu ideal, hayır efendim ben yıkmıyorum, bana bu emri verdiniz ama ölsem de uymayacağım diyecek kadar idealist bir mimar olmaz. Yık dedim, yıkarlar. Adam profesyoneldir. Siz soruyorsunuz, onu düşünmez o. Profesyonel insana verilen emri yapar.
Bir de senin korumadığın tarihi ya da senin önemsemediğin niçin tarihi, o niye önemsiz?
Niçin önemsesin? Yani bu yabancı mimarların İstanbul'u korunması için projeleri vardır. Tarihi Yarımada'nın korunması için. Bunlara kulak asılmadı. Bu İttihatçılar zamanından beri başlayan bir projedir ve yapıldı. Yani bu eskisi de vardır. Mesela o sahil demiryolu bile, saraydan geçen demiryolu bile Sultan Aziz zamanının en büyük kabahatlerinden bir tanesidir. Geçsin de benim sırtımdan geçsin demiş. Geçsin ama sahil mahvoldu. Saray mahvoldu. Sarayın sahil irtibatı kesildi. Bir tarih yok oldu. Orada sahil köşkleri vardı. O sahil köşkleri ortadan kaldı. Neymiş? Tren yolu Sirkeci'ye geçmiş. Gelmesin, Halkalı'ya kadar gelsin. Çok mu lazım? Tarihi Yarımada'nın içine niçin girsin tren yolu?
Tabii kolaylaştırmaya çalışıyor. Artan nüfusun talebini karşılamaya
onda
çalışıyor.
İyi niyet, ben bu yapılanlarda, kötü niyetli olanlarda ve iyi niyetli olanlarda, iyi niyete bir şey demiyorum ama.
Bir de gördük, ağaçların bile tarihi, hep söylüyoruz bunu. Belki evet. Yine İstanbul'da tarih evet. Ve ağaçla ilgili oldu, ortaya çıkan karmaşa sebep bu oldu. Ağaçların bile tarihi eser olduğu. Evet. Hani bir ev yapmak için temel kazdığınız zaman bile tarihi esere ulaştınız. Bırakın tarihi Yarımada'yı, onun dışında bile tarihi eser bulduğunuz bir şehirden bahsediyoruz. Dolayısıyla kolay değil aslında bu şehirde yönetici
değil,
olmak.
Değil. İstanbul bir devlet, hatta bir devletten çok daha zor bir yerdir. Daha önce de söyledik. İstanbul'un konumu, mevkisi çok enteresan. İnce uzundur, düz değildir, tepelidir, altı deniz, üstü orman. Burada ulaştırma çok zordur, nakliye zordur, buraya su bulmak zordur, buraya elektrik getirmek zordur. Burada tarihi dokuyu muhafaza etmek zordur, ben buna katılıyorum. Ama İstanbul, Cumhuriyet'in ilk yıllarında cezalandırıldı. Bunu ben yazdım da, Osmanlı başşehri olarak cezalandırıldı. Bu cezalandırmanın neticesidir bunlar. Ama halk buradan teveccühünü kesmedi. İstanbul her zaman bir sanayi merkezi oldu. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir yer sanayi merkezi olmaz. Floransa sanayi merkezi midir? Sanayi başka yere aktarılabilirdi. Bu olmadı. İstanbul'un avantajları vardı tamam ama başka yerlerde vardı. İzmir'i öldürdüler. İzmir şu anda Türkiye'nin asalak şehirlerindendir. Halbuki İzmir imparatorluğun en zengin şehirlerindendi. Limanı kapattılar, Yunanlar geçerdi. Antalya'yı keza İtalyanlar gelir diye kapattılar. Trabzon zengin bir...
Tamam, peki bu tehdit bittikten sonra?
Devam etti aynı şey. Aynı mantık. İşte benim anlatmak istediğim de budur. 100 yıldır biz aynı mantıkla hareket ediyoruz. Aynı şeyi devam ettiriyoruz.
Artık ülkelerin işgali için limanların kullanılmasına gerek olmadı.
Karayolları yapılmadı vaktiyle. Yani Antalya valisi demiş, Fevzi Çakmak'tan gizli yaptırdım bu yolu, duysa demiş mani olur. Çünkü o diyordu ki limanlardan gelecekler, işgal edecekler. Karayolu yapmayın, demiryolu yapmayın. Limanları kapatın. Üç büyük liman kapatılmıştır Osmanlı Devleti'nden kalma, İzmir, Antalya ve Trabzon. Böyle bir memleket Türkiye, korku. İstanbul bir yandan finans merkezi oldu, bir yandan marif merkezi oldu, bir yandan fabrikalar buraya yapıldı. Kaldıramıyor bu şeysi. Ne yapsanız buraya mümkün değil.
İstanbul aslında bir meclisi eksik.
Evet.
Türkiye'nin başkenti gibi çalışıyor.
Evet, aynen öyledir. Kim ne derse desin İstanbul Türkiye'yi idare ediyor. Ankara
yani
semboliktir.
Yönetim aşamı açısından bakıyorum. İşte bir misafir geldiği zaman da İstanbul'da ağırlıyorsun. Evet. O da İstanbul'u görmek istiyor
Atatürk
zaten.
Atatürk öyleydi. Atatürk zamanında da Atatürk hep İstanbul'da yaşadı. Atatürk Ankara'ya bayram 29 Ekim'lerde 30 Ağustos'larda giderdi. Veya bir yabancı heyet geldiği zaman giderdi. Veya bir meclis toplantısında giderdi. Atatürk 1927'de İstanbul'a geldi. 38'de öldü. 11 sene hep İstanbul'da yaşadı. Hep ama. Gitmedi Ankara'ya. Bakın bütün hayatına bakın. Çok nadirdir Ankara'ya gittiği.
İşte tabii böyle olunca yükü de ağır oluyor hakikaten. Hem yönetenin hem yaşayanın evet. Yükü ağır
Ankara
oluyor.
Ankara zaten tarihi dokusu bir tarafta. Bir yeni kurulan bir şehirde. Alman üslubunda bir şehir kurdular. Tartışılır, beğenilir, beğenilmez. Beğenmeyebilirsiniz. Alman şehri gibidir Ankara. Alman mimarları. Ama İstanbul için böyle bir şey mevzu bahis. İstanbul tarihi bir şehirdi. Tarihi dokusu muhafaza edilebilirdi. Dışarılarda Bulunabilen arazilerde yeni uydu şehirler kurulabilirdi. Avrupa bunu yaptı. Biz yapamadık ve İstanbul'u mahvettik. Şimdiden sonra zaten yani İstanbul'un bir ahşap evi muhafaza etmişsiniz. Yanında 8 katlı bir apartman var. Ne kıymeti var?
Şimdi birkaç sorum daha var. Bir tanesi çok tartışıldı. 3. köprünün ismi. İkincisi matbaaya karşı çıkanlar şimdi sosyal medyaya karşı çıkıyorlar. Evet. Zihniyeti. Bu ikisi siz hem sosyal medyayı kullanan birisiniz, evet, hem de oradan da mesajlarınızı takip ediyoruz. Hem de bir taraftan acaba 3. köprü ve ona bir isim verilmeli miydi kısmını konuşalım. Çünkü siz diyorsunuz ki tarihi eserlere isim verilmez, halk, evet, ona isim, evet, verir.
Osmanlılar'da birçok cami yapılmış, medrese yapılmış. Hiç kimse bunun ismi budur dememiş. Halk ona bir isim vermiş. Ya yapıcısının ismini vermiş veya bir başka sebeple işte Zincirli Medrese demiş mesela. Zincir asılı olduğu için. Yakubiye Medresesi demiş. Yaptıran adı Yakup olduğu için. Arslanlı Medrese demiş. Kapısındaki motifler aslana benzediği için. Büyük cami demiş falan. Küçük cami demiş. Burmalı Mescit demiş. Tahta Minareli Mescit demiş. Gerek yok. Ama tabii şimdi modern dünyada mutlaka yapılan eserlere bir isim verilmesi icap ediyor. Peki bu köprüye Yavuz Sultan Selim isminin verilmesi uygun muydu? Şimdi hadise iki açıdan bakabilirsiniz. Biraz evvel söylediğimiz gibi neticede bu köprüyü yapan halkın temsilcisi olan bir idare. Neticede halk kendisini nasıl idare eder? İçinden temsilciler seçerek. O da hükümettir. Köprü yapan hükümetse buna bir isim koyar. Bu ismi seçme hakkı hükümete verilmiştir. Peki Yavuz Sultan ismi, Sultan Selim ismi uygun mudur? Ona da iki taraftan bakalım. Şimdi hadise Türkiye çok hassas bir memleket. Bazı şeyler çok alıngan insanlar. Bunu kaşımamak, temkinli davranmak belki beklenir. Madem Yavuz Sultan Selim'den insanlar rahatsız oluyorlar. Koyma Mimar Sinan'da, Yunus Emre'de nötr bir isim koy. Yani nötr davranmak her zaman iyidir. Politikacılar için de iyidir. Başı ağrımaz. Ama politikacılar çok zaman bunu isterler. İki sebepten. Bir, gündemi tutmak ve reklam yapmak. İkincisi de kendi tabanına mesaj vermek isterler. Demokrasinin bir cilvesi de budur. Öte taraftan Yavuz Sultan Selim ismi bir gruba hakaretse, yani Alevi vatandaşlara hakaretse, Fatih Sultan Mehmet ismi de Rumlara hakarettir. Bunun sonu gelmez. Atatürk'ü de sevmeyen insanlar var. Atatürk ismini vermesi onları sevmeyenlere hakarettir. Bunun sonu yok. Bunun sonu yok. Sonra Yavuz Sultan Selim'in o hadiselerde rolü olup olmadığı tartışılır. Bu tarihçilere kalmış bir şeydir. İnsanlar tutup da tarihi şahsiyetler hakkında sloganlar atamaz. Bunda gülünç karşılanır. Yani Yavuz Sultan Selim'in o hadiselerdeki rolü apayrı bir mesele. Yani onun bundan bir alakası yok. Tarihçiler bir İran Harbi'nden bahsediyor. İran'ın Anadolu işlerindeki ciddi misyonerlik faaliyetlerinden bahsediyor. Bu faaliyetler Yavuz Sultan Selim tahta çıkmadan öncesine aittir. 1511'de çok büyük bir isyan çıktı Anadolu'da. Şah kulu isyanı. Hükümetin şeytan kulu dediği bir isyan. Şah kulu Şah İsmail'in adamlarından birisiydi, ajandı. Bu Anadolu'da göçebe Türkmenleri kullanarak bir isyan çıkardı. Kütahya önlerine kadar neredeyse geldiler. Anadolu'da büyük bir infial meydana geldi. Yavuz Sultan Selim'in babasını tahta indirmesinin sebebi zaten budur. Bu isyana hakkıyla bastırılamamasıdır. Ve ondan sonra bu isyan çok şiddetli bir şekilde bastırılmış. Ve bu isyana katılanlar öldürülmüştür. Bunlar işte belki 40 bin Alevi de vardır. O kadar Sünni de olabilir. Yani Yavuz Sultan Selim devletin otoritesini tesis etmek için çok kişi cezalandırmıştır. Yani Sünniler de en az Aleviler kadar bu işten nasibini almıştır.
Yakınları da nasibini almış.
Yani sırf Alevi olduğu için şu köylere gidin ne kadar Alevi varsa öldürün, böyle bir politika yok. Bunu Marksist ve Alevi tarihçiler bile söylüyorlar. Ama İran harplerindeki İran'ın resmi mezhebi Alevilikti o zaman. Ve İran hükümeti sadece Sünni olduğu için, bakın başka sebeple değil, çok insanları öldürmüştür. İranların Sünni olduğu için öldürdüklerinin haddi hesabı yoktur. Hadiselere girerseniz yani sizin söyleyeceğiniz kadar karşı tarafta size cevap getirir. Yavuz Sultan Selim neticede hatalarıyla sevaplarıyla tarihe intikal etmiş bir şahsiyet. Türkiye'nin, Anadolu'nun hükümdarıdır. Aleviler biz Müslümanız diyorlarsa Yavuz Sultan Selim'in çok büyük hizmetleri vardır. Şah İsmail gibi Aleviliği ortaya çıkarıp Türklerin inançtaki birliğini dağıtmak yerine İslam topraklarını fethederek büyük hizmet etmiştir. O zaman yani Aleviyim diyen kimsenin de Müslüman olduğu iddiasındaysa Yavuz Sultan Selim'e karşı en azından hürmetkar davranması beklenir. Onun için bu şeyin ben çok çağ dışı olduğunu düşünüyorum. Dünyanın her yerinde de böyle isimler konur. Gösteri de yapılabilir. Hı. Beğenmiyoruz dersiniz ama yani bunu bu kadar dramatize etmenin manası yoktur. Yani hükümet belki koymasa iyiydi ama buna karşı getirilen tepkiler de çok yersiz tepkilerdir.
Peki son sorumu son birkaç dakika içinde, matbaayı anlamayanlar, ona karşı çıkanlar şimdi sosyal medyaya karşı çıkıyorlar.
Evet. Şimdi sosyal medya, daha doğrusu şöyle söyleyeyim ben size. Teknoloji son bir asırda baş döndürücü bir şekilde gelişti, ilerledi. Bundan 100 yıl önceki insanların rüyalarında göremeyeceği şeyler bulundu, keşfedildi ve kullanıldı. Bunlara da başta insanlar gerek muhafazakarlık sahikiyle, gerek başka endişelerle karşı çıktılar. Otomobil mesela kaza yapar diye karşı çıktılar falan filan. Telgraf, gizli örgütlerin haberleşmesi olur diye insanlar karşı çıktı. Dünyanın her tarafında
ama
da oldu.
Ama her zaman bir şeyin iki kullanım alanı vardır. Evet. Yani atom üzerine araştırma yapıyorsunuz. Atom bombası yapıyor.
Tabanca masum insanı da öldürür, düşmanı da öldürür falan filan. Neticede bunun önünde durulamadı. Teknoloji her zaman gelişti. İnsanlar bunu engelleyemedi. Mesela Türkiye'ye televizyon gelmesini yıllarca engellediler ama önünde duramadılar. 52'de, 53'te Avrupa'da kullanılan televizyon bizde 68'de geldi ve çok primitif bir şekilde. Neticede sosyal medyayı engellemek mümkün değildir. Sosyal medyada avantajları ve dezavantajları çok olan bir şeydir. Ben teknolojinin, bilhassa son 100 yıl içindeki teknolojinin insanlara faydası olduğu kadar zararı olduğuna ve zararının faydasından çok olduğuna inananlardanım. Otomobil, bilgisayar, elektrik, telefon, telgraf insanlığa büyük katkıda bulunmuş, çok da zarar vermiştir. Çünkü insanın hayatından gaye sadece konforlu yaşamak değil, aynı zamanda mutlu yaşamak, sevdikleriyle beraber yaşamak, moral dünyasını geliştirmek, ruh dünyasını geliştirmektir. Teknoloji geliştikçe insanlar moral bakımdan, ruh dünyası bakımdan geri kalmaktadır. Bu sosyal medyayı engellemeniz mümkün değil. Ama tabii çok lüzumsuz, cahil cehla insanların elinde internetin, sosyal medyanın olmasında başka problemleri var. Bunu nasıl çözeriz bilemiyorum ama insanları belki modern tabirle, eski Marksist tabirle bilinçlendirerek sosyal medyanın daha doğru kullanıma yönlendirilmesi mümkündür. Bu bir doğum sancısı gibidir. Düdüklünün yemek pişme safhası gibidir. Türkiye'de siyasi rejim yerine oturuyor. Sosyal hayat yerine oturuyor. Her şey yerine oturuyor yavaş yavaş. Bu olurken tabii çok kolay olmuyor. Biraz sancılı oluyor. Bütün bunlar bence bu sancının neticeleridir. Sosyal medyada bu hadiselerdeki menfi rolü sebebiyle dikkat çekti. Ama mesela Arap ülkelerindeki meşru hareketlerde ise müspet rol oynadı.
Yani orada haberleşme
aracı olarak rol oynadı.
Olarak kullandı. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum.
Tekrar görüşmek üzere.